Ayrım 24. Üretme, tüket. Ali Ekber Yıldırım. Sayfa 220. Üretimi yasak, ithalatı serbest. GDO skandalları. Türkiye'de genetiği değiştirilmiş organizma, yani GDO ürünlerinin üretimi yasak, ithalatı ise yem amaçlı olarak serbest. İzin verilen 28 mısır ve 11 soya geni, yani çeşidi ithal ediliyor ve yem amaçlı kullanılıyor. Gıdada kullanılması yasak olmasına rağmen pirinçte, ekmekte, bebek mamalarında, mercimekte GDO tespit edilmesi skandal olarak tarihe geçti. Genetiği değiştirilmiş ürünlerle ilgili ciddi bir kafa karışıklığı var. Bu nedenle öncelikle GDO ile ilgili anonim kaynaklardan derlediğimiz bazı bilgileri paylaşmakta yarar görüyorum. GDO ile ilgili pek çok tanımlama yapılıyor. En anlaşılır olanı biyoteknolojik yöntemlerle kendi türü dışında bir türden gen aktarılarak belirli özellikleri değiştirilen bitki, hayvan ya da mikroorganizmalar genetiği değiştirilmiş olarak tanımlanıyor. Toplumda veya bilimsel çalışmalarda farklı isimlerle adlandırılıyor. En yaygın kullanılanlar genetiği değiştirilmiş GDO, transgenik, biyoteknolojik, modifiye edilmiş. Bunların hepsi aslında kendi türü dışında bir türden gen aktarılarak elde edilmiş ürünü GDO'yu tanımlıyor. Türkiye'de genetiği değiştirilmiş tanımlaması çok yaygın kullanılıyor. Şekilsiz, iri, tatsız bir meyve ya da sebzeyi gören bunun genetiğiyle oynanmış diyerek ön yargı ile yaklaşır. Tadını beğenmediği ürünler için çok hızlı gelişen, büyüyen ürünler için benzer tanımlamalar kullanır. Çaprazlamayla elde edilen tohumlar ve bitkilerin ıslah edilmesi, aşılama yöntemleri genellikle genetiği değiştirilmiş ürün olarak adlandırılır. Bu doğru değil. Aşılama veya ıslah yapılırken bitkinin genetiği değiştirilmiyor. O bitkiye yeni bir gen aktarılmıyor. Kabağa karpuz aşısı, yaban domatesine domates aşısı yapılarak fide elde ediliyor. Delice zeytine zeytin aşısı yapılmasıyla meyvelerde yapılan aşılamalarla o bitkinin, o ağacın genetiği değiştirilmiyor. Bunu GDO ile karıştırmamak gerekir. Genetiği değiştirilmiş ürünlerde laboratuvarda gen aktarımı yapılıyor. Yani mısırda olmayan bir gen ona aktarılarak yabani ota karşı dirençli hale getiriliyor. Fakat şunu da belirtmek gerekiyor ki tohumu, tohumculuğu bilmeden GDO konusunu anlayamayız. Tarımın temeli olan tohum aynı zamanda bir ülkenin bağımsızlığının da temelidir. Dünya tohum ticaretini yönlendiren birkaç şirket aynı zamanda genetiği değiştirilmiş tohum üreten firmalardır. Bu tohum şirketleri dünyada artan nüfusun mevcut topraklarla beslenemeyeceğini, gıdanın yetmeyeceğini, bu nedenle GDO'lu tohuma, ürünlere muhtaç olduğumuzu iddia eder. Dünyayı buna inandırmaya çalışıyorlar. Bununla da yetinmeyip GDO'lu tohumlar ekildiğinde daha az zirai ilaç, yani daha az zehir kullanılacağını söylüyorlar. Oysa ki zirai ilacı üretenler de yine kendileri. Ayrıca verimliliğin artacağını, maliyetlerin düşeceğini savunuyorlar. Bunların hiçbirinin doğru olmadığı, yıllardır devam eden GDO'lu tohumların kullanıldığı ürünler de görüldü. GDO'lu tohum üreten şirketlerin asıl hedefi tohumculuğu tümüyle ele geçirmek, yerel çeşitliliği yok ederek tek tip ürünleri dünyaya pazarlamak. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası'nın öncülüğünde 300 bilim insanı tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin de imzaladığı Dünya Tarım Raporu, GDO'ların verim artışı sağlamadığını ve açlığa asla çözüm oluşturmadığını açık olarak ifade eder. GDO'lu 4 temel ürün var. Dünyada tarım alanlarının yaklaşık %10'unda GDO'lu tohumlarla üretim yapılıyor. GDO'lu üretim yapan 30 kadar ülke olmasına rağmen ekili alanların %80'i Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Arjantin'dedir. Sadece Amerika toplam ekili alanların yaklaşık yarısına sahip. Ticari anlamda yaygın olarak üretilen GDO'lu 4 temel ürün var. Bunlar soya, mısır, kolza veya kanola ve pamuk. GDO'lu diğer ürünlerde ise buğday, yonca, keten, mercimek, kavun, erik, patates, çeltik, pirinç, şeker pancarı, ayçiçeği, domates ilk akla gelenler. Türkiye'de GDO konusu özellikle 1990'lı yılların sonunda gündeme geldi. Ziraat Mühendisleri Odası ZMO, 1998 yılında Türkiye'ye GDO'lu ürünlerin girdiğini açıkladı. Hükümet her zamanki gibi yalanladı. 2003 yılında Arjantin'den yola çıkan GDO'lu soya yüklü bir gemi, Greenpeace tarafından Brezilya önlerinde durdurulunca geminin varış yerinin Mersin Limanı olduğu anlaşıldı. Türkiye'de GDO'nun kısa tarihi. Tarımda birçok ilke imza atan AKP hükümeti genetiği değiştirilmiş ürünlerin ithalatına da resmi olarak ilk izni veren hükümet oldu. Hükümet GDO'larla ilgili düzenlemeyi içeren biyogüvenlik yasası çalışmalarını sürdürürken içeriden veya dışarıdan gelen baskılarla yasadan önce alelacele bir yönetmelik çıkardı. Yasa çalışmaları devam ederken neden yönetmelik yayınlandı? Acil olarak Türkiye'ye GDO'lu ürünlerin sokulması gerekiyordu. Onun için önce yönetmelik çıkarıldı ve bu ürünlere izin verildi. Bunun için öncelikle bir karmaşık yapının yaratılması gerekiyordu. Bakın 10 ayda neler oldu. İlk olarak 26 Ekim 2009'da resmi gazetede yayımlanan gıda ve yem amaçlı genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinin ithalatı, işlenmesi, ihracatı, kontrol ve denetimine dair yönetmelik yapılan değişikliklerle adeta delik deşik oldu. Bu kadar kısa sürede yapılan değişikliklere bakalım. 26 Ekim 2009 gıda ve yem amaçlı genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinin ithalatı, işlenmesi, ihracatı kontrol ve denetimine dair yönetmelik yayınlandı. 2 Kasım 2009 GDO analizi yapılacak 27 ürün açıklandı. Tarım Bakanlığı aynı gün 4 ilin Tarım İl Müdürlüğü'ne analiz laboratuvarı kurulması için yazı gönderdi. 9 Kasım 2009, laboratuvar yetersizliği nedeniyle analize tabi tutulacak ürün sayısı 9'a indirildi. 20 Kasım 2009, yönetmeliğin 5 maddesi değiştirildi ve bir geçici madde eklendi. Yapılan değişiklikle 26 Ekim'den önce kontrol belgesi alan ve Avrupa Birliği kriterlerine uygun olan GDO'lu ürünlerin ithalatı 1 Mart 2010'a kadar serbest bırakıldı. 20 Kasım 2009, Danıştay 10. ve 13. daireleri müşterek kurulunca yasa olmadan yönetmelikle düzenleme yapılamaz hükmü ile yönetmeliğin 11. ve 20. maddeleri hakkında yürütmenin durdurulması kararı verildi. 24 Aralık 2009, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın Danıştay kararına itirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kabul edildi. 20 Ocak 2010, yönetmeliğin bazı maddelerinin uygulanmasının 1 Mart 2010'a ertelenmesini öngören değişiklik yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. 18 Mart 2010, Biyogüvenlik Yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 26 Mart 2010, Biyogüvenlik Yasası resmi gazetede yayımlandı. 28 Nisan 2010, yönetmelik üçüncü kez değişti. 11 Mayıs 2010, 26 Ekim 2009 tarihli yönetmelik gereği oluşturulan bilimsel komite ilk kararını açıkladı. GDO'lu ürünlere ilişkin eşik değerin binde 9 olarak belirlenmesi, binde 9'un altında GDO içeren ürünlerin etiketlenmesine gerek olmadığı kararı alındı. Ayrıca Avrupa Birliği kriteri getirildi. 11 Mayıs 2010, GDO'lu ürün girişine yasal olarak izin veren bilimsel komitenin ilk kararı kamuoyuna açıklandı. 1 Haziran 2010, bilimsel komitenin ikinci toplantısının kararları açıklandı. 28 Temmuz 2010, bilimsel komitenin üçüncü ve dördüncü toplantısının kararları açıklandı. 13 Ağustos 2010 GDO ve ürünlerine dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. 13 Ağustos 2010 Biyogüvenlik Kurulu ve komitelerin çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. 26 Eylül 2010 Biyogüvenlik Yasası ve GDO yönetmeliği yürürlüğe girdi. GDO'lu ürünlerin resmi olarak Türkiye'ye girişi. Bu yoğun mevzuat değişiklikleri ve kafa karışıklığı devam ederken, biyogüvenlik yasası çıkarılmadan önce yayımlanan ilk yönetmelik çerçevesinde oluşturulan bilimsel komite genetiği değiştirilmiş mısır, soya, şeker pancarı, maya, patates, pamuk, bakteri biyokütlesi ve kolzak yani kanoğlanın toplam 25 çeşidine ithalat izni verdi. Belki de bu yönetmelik aceleyle sadece bu amaçla çıkarıldı. Çünkü o ilk yönetmelikte olmayan pek çok düzenleme biyogüvenlik yasasında ve yasadan sonra çıkarılan yönetmelikte yer aldı. Bunlar arasında biyogüvenlik kurulunun kurulması, etiket uygulamasına geçilmesi, bebek mamalarında GDO'lu ürünlerin kullanımının yasaklanması gibi önemli düzenlemeler vardı. Buna göre 1009'un üzerinde GDO içeren ürünlere etiket zorunluluğu getiriliyordu. Ürünün etiketinde GDO'lu olduğu yazılması şartı vardı. Ayrıca GDO içermeyen ürün üretenler ürünlerinin etiketinde GDO içermez ibaresini kullanabileceklerdi. Tüketici etiketine bakarak bir ürünün GDO içerip içermediğini öğrenebilecekti. Etiket uygulaması ne yazık ki hiçbir zaman uygulanmadı. Yönetmelik çıktıktan sonra bazı firmalar ürünlerine GDO içermez ibaresi koydu. Fakat haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle bunlar kısa sürede kaldırıldı. Yasa ve yönetmelikle 9 üyeden oluşan Biyogüvenlik Kurulu, GDO'lu ürünlerin ithalatına izin veren kurul olarak belirlendi. Kurulun bağımsız olarak çalışması öngörülse de Tarım Bakanlığı ile ilişkilendirildiği için aslında son kararı bakan veriyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilince kurul kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığının 2 Ağustos 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan genelgesiyle Biyogüvenlik Kurulu kaldırıldı, görev ve yetkileri Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredildi. Mevzuata göre genetiği değiştirilmiş ürün ithalatı için şirket, dernek veya kuruluşlar Biyogüvenlik Kurulu'na başvuruyordu. Biyogüvenlik Kurulu başvuruyu inceledikten sonra ithal edilmek istenen ürünlerin riskli olup olmadığını belirlemek üzere iki ayrı komite oluşturarak rapor hazırlatıyordu. Bu komitelerden birisi Sosyoekonomik Değerlendirme Komitesi'ydi. Bu komite ithal edilecek GDO'lu genin sosyal ve ekonomik olarak ülkeye zarar verip vermeyeceğini, riskli olup olmayacağını inceleyerek raporunu Biyogüvenlik Kurulu'na sunuyordu. İkinci komite ise Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi'ydi. Bu komite ithal edilecek genin insan sağlığı ve çevreye zararı konusunda rapor hazırlayarak yine Biyogüvenlik Kurulu'na sunuyordu. Biyogüvenlik Kurulu bu raporları kendi internet sayfasında kamuoyu görüşüne açar, yurttaşlar, sivil toplum örgütleri çok teknik içerikli raporları okuyarak görüşlerini bildirirdi. Fakat bu çok kısa süre uygulandı, sonra kaldırıldı. Bu görüşlerle ilgili bir açıklama ya da veri yayınlanmadığı için raporlar için kaç kişinin ve ne yönde görüş belirttiğini kimse bilmiyor. Bu görüşleri de aldıktan sonra Biyogüvenlik Kurulu her gen için ayrı ayrı karar vererek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bildiriyordu. Bakanlık onaylarsa kararlar resmi gazetede yayınlanır ve GDO'lu ürünün ithalatına izin verilirdi. Bu süreç toplamda 270 gün sürüyordu. Biyogüvenlik Kurulu kaldırıldıktan sonra bu prosedürün nasıl işleyeceği bilinmiyor. O günden bu yana izin verilen yeni bir GDO'lu ürün de yok zaten. Mehdi Eker, GDO'lu ürün yemem. Genetiği değiştirilmiş ürünlerle ilgili yasal mevzuat, bu ürünlerin ülkeye girişine izin verilmesi dahil bütün çalışmalar dönemin Tarım Bakanı Mehdi Eker tarafından yapıldı. Mehdi Yeker o ilk yönetmelik yayınlandığında toplumla alay edercesine bunun GDO'ya izin vermek için değil, GDO'nun yasaklanması için çıkarıldığını iddia etmişti. O dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da benzer açıklamalar yaptı. 6 Kasım 2010 tarihli Dünya Gazetesi'nin manşet haberinde Mehdi Yeker, GDO'lu ürünü hiçbir baba yiğit getiremez diyordu. Aynı haberde Bakan Eker, GDO'lu ürünleri yemeyeceğini açıkça belirtmişti. O tarihten itibaren GDO ile ilgili pek çok düzenleme yapıldı. Hepsi de GDO'lu ürünlerin yasaklanması bir yana, Türkiye'ye girişini kolaylaştıran, resmi olarak GDO'lu ürünleri dolaylı da olsa halka yediren kararlardı. Tarım Bakanlığı başlangıçta 27 ürünü GDO analizine tabi tutarken, daha sonra ürün sayısı 9'a indirildi. İlk kez yönetmelikle gıda ve yem amaçlı 25 GDO'lu ürün çeşidinin ithalatına izin verildi. GDO'lu ürün yemem diyen bakan halka yedirdi. Sonraki süreçte Biyo Güvenlik Kurulu devreye girdi. İthalatla ilgili incelemeleri kurul yapmaya başladı. Bilimsel risk değerlendirme komiteleri ile sosyoekonomik değerlendirme komiteleri birçok rapor hazırladı. Komite raporları kes yapıştır şeklinde hazırlanıyordu. Kesip yapıştırırken bazı raporlarda kopyaladıkları rapordaki genin adını unuttuklarını bile ortaya çıkarmıştı. Raporlarda ithalatına izin istenen GDO'lu mısır veya soyanın zararları uzun uzun anlatıldıktan sonra risk olmayabilir, izin verilebilir denilerek ithalatına izin veriliyordu. Her ürün için ayrı komiteler oluşturuluyordu. Fakat komite kararları hep 1'e karşı 9 oyla alınıyordu. Çok dikkat çekiciydi. Bunu haber olarak yazdım. Bu kez ya oy birliği ya da 2'ye karşı 8 oyla kararlar çıkmaya başladı. Komite raporlarını okuyunca olağanüstü bir durum olduğunu, ürkütücü bilgilerin yer aldığını görüyorsunuz. Herhangi bir olumsuzlukta acil eylem planı veya ulusal afet programının devreye sokulması istenen raporlarda GDO'lu ürünlerin taşınmasında olağanüstü önlemler önerilirken yasaya uygun olmayan durumlarda ürünün derhal yakılarak imhası isteniyordu. Zararlı dediler, 3 yıl sonra zararsız diye izin verdi. Bu süreçte Biyo Güvenlik Kurulu skandal bir karara da imza attı. Kurul 26 Mart 2012 tarihinde yaptığı toplantıda zararlı diye izin vermediği GDO'lu 3 mısır genine 3 yıl sonra zararlı değil diye ithalat izni verdi. Yem amaçlı ithalat yapılırken Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu ve Tüm Gıda İthalatçıları Derneği gıda amaçlı olarak da GDO'lu ürünlerin ithalatına izin verilmesi için Biyo Güvenlik Kurulu'na başvurdu. O dönem çok etkin çalışan GDO'ya Hayır platformu ve diğer sivil toplum kuruluşlarının tepkisi üzerine her iki dernek bu başvurularını geri çekmek zorunda kaldı. Toplumda GDO eşittir zehir algısı oluştu. Bu nedenle gıda amaçlı olarak GDO ithalatına istedikleri izni çıkaramadılar. Fakat toplumda yem amaçlı ürünlerin gıdada kullanıldığına dair endişeler hep vardı. Etiketlere GDO yok yazılamıyor, denetimler yetersizdi. Bebek mamasına, ekmeğe, pirince GDO nasıl girdi? Gıdalarda GDO'nun yasak olduğu söylense de yem amaçlı GDO ithalatı başladıktan sonra bebek mamasında, ekmekte, pirinçte GDO tespiti yapıldı. Yasak denilen GDO gıda ürünlerinde çıkıyor. Her biri başlı başına bir skandaldı. İlk skandal Nisan 2013'te patladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden 3 firma tarafından ithal edilen pirincin GDO'lu çıkması ve şirket yöneticilerinin önce gözaltına alınması, sonra tutuklanmaları o günlerde büyük bir skandal olarak patladı. İlk kez GDO nedeniyle firma yöneticileri tutuklanmıştı. Sonradan işin altında FETÖ terör örgütü olduğu da çıktı. Amerika'dan ithal edilen pirinçte GDO bulunması hükümette iki bakanı karşı karşıya getirirken tüketicilerin de kafası karıştı. Pirinçte GDO tespit ettiklerini ve bu nedenle olayı savcılığa intikal ettirdiklerini açıklayan o dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Trakya'dan da ülkeye GDO'lu pirinç girişinin tespit edildiğini söyledi. Dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ise olayın patlak verdiği ilk anda olayın savcılığa intikal ettiğini ve yapılan analizlerde GDO'ya rastlandığını söyledi. Sonraki açıklamasında dünyada ticarete konu olacak GDO'lu pirinç olmadığını, bunun ancak başka ürünlerden bulaşma olabileceğini açıkladı. GDO'lu pirinçle ilgili soru soran gazetecilere, "Ben pirinci bilmem, bulguru bilirim," diyerek tüketicilerin bulgur tüketmelerini ima etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın pirinçle ilgili sürecin iyi yönetilemediğini, bakanlığın yanlış yaptığını açıklaması üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi pirinç için verdiği GDO tespit edildi raporunu değiştirerek GDO tespit edilemediğini açıkladı. Tarım Bakanı Mehdi Eker de çark ederek GDO'nun çeltiğin kabuğuna bulaşmış olabileceğini, pirinçte kesinlikle GDO olmadığını ve tüketicilerin gönül rahatlığıyla pirinç tüketmelerini söyledi. Bu çelişkili açıklamalar tüketicilerin kafasını iyice karıştırdı. Ayrıca yapılan analizlerde de farklı sonuçlar çıktı. GDO tespit eden laboratuvarlar olduğu gibi GDO olmadığını tespit eden de oldu. 24. ayrımın sonu. Sayfa 228.